Ayrım 6, sayfa 87. 11. kısım. Gün ortasında Bay Robert Hacklett, Sir James Almond'a can sıkıcı haberler getirmişti. "Tüm kasaba çalkalanıyor," dedi. "Daha bir önceki gece aynı sofrada yemek yediğimiz şu Kaptan Hunter'ın Havana olması muhtemel bir İspanyol yerleşim bölgesine korsan saldırı gerçekleştirmek için yola çıkacağı konuşuluyor." "Bu hikayeleri ciddiye alıyor musunuz?" diye sordu Almond sakin bir ses tonuyla. "Excellent sir," dedi Hacklett. "Bildiğimiz tek hakikat Kaptan Hunter'ın emriyle şalopası Cassandra'ya erzak ve malzemelerin yüklendiğidir." "Doğrudur," dedi Almond. "Ama bu yasal olmayan bir işe kalkıştığını nasıl kanıtlamaz ki?" "Excellent sir," dedi Hacklett. "Saygıda kusur etmek istemem. Ama bilmelisiniz ki kasabadaki söylentiler bu seferi teşvik ettiğiniz, hatta parasal yardım sağladığınız yönünde." Almond gergin bir ses tonuyla, "Bu sefer için para verdiğimi mi ima ediyorsun?" diye sordu. "Duyduklarım bu anlama geliyor Sir James." Sir James iç çekti. "Bay Hacklett," dedi, "burada birazcık daha uzun bir süre geçirdiğinizde, mesela bir hafta kadar, fark edeceksiniz ki bu limandan kalkan her gemi için bir yerlere sefer düzenlenmesini teşvik edip bu sefer için kaynak sağladığım dedikodusu yayılır." "Öyleyse duyduğum bu söylentiler asılsız mı?" "Bir ölçüde. Duyduklarınızdan tek doğru olan Kaptan Hunter'a dilediği bölgede bakkam ağacı kesmesi ve bunları gemisine yükleyebilmesi için izin belgeleri hazırlatmış olmamdır."
"Peki bu bakkam ağaçlarını nerede kesecek?"
"O konuda hiçbir bilgim yok," dedi Almond. "Honduras'ın Mosquito sahillerinde kesim yapması kuvvetli bir ihtimal. Ağacın en çok yetiştiği yer orasıdır."
"Excellence'ları," diye ısrar etti Hacklett. "İspanya ile aramızda bir barış anlaşmasının geçerli olduğu bu dönemde bakkam ağacı kesiminin huzur kaçırabilecek hassas bir konu olduğunu ve vazgeçilmez olmadığını da izninizle hatırlatmak isterim."
"Elbette hatırlatabilirsin," dedi Almond, "ama sana katılmıyorum. Buralardaki birçok toprak üzerinde İspanyollar hak iddia etse de bu toprakların büyük bir kısmında bunu kanıtlayacak bir yerleşim, ne kasaba, ne sömürgede yaşayan halk, ne de vatandaşlık mefhumu bulunmamaktadır. Toprakların İspanyollara aidiyeti bu unsurların yokluğunda tamamen şüpheli olduğundan bu bölgelerde bakkam ağacı kesimi yapılmasında hiçbir sakınca görmüyorum."
"Fakat ekselansları," dedi Hackett, "sözlerinizin ardındaki mantığı kabul ediyor olsam bile bakkam ağacı kesimi olarak başlayan bir yolculuğun kolaylıkla korsan seferine dönüşebileceği fikrine de mi katılmıyorsunuz?"
"Kolayca mı? O dediğiniz hiç de kolayca olmaz Bay Hacklett."
Yüce Tanrımızın lütfuyla İngiltere ve İrlanda Kralı inançların koruyucusu Yüce Majesteleri Charles'ın dikkatine. Majestelerinin Jamaika ve Batı Hint adalarındaki yerleşimlerinden sorumlu kulunuz, vali yardımcısı tarafından hazırlanmış dilekçedir. Tüm alçak gönüllülüğümle bildiririm ki, Majestelerinin en sadık hizmetkarı olan ben, kraliyetin yasa dışı korsan seferleri konusundaki yorum ve emirlerini Batı Hint adalarına aksettirmekle, yine Majesteleri tarafından görevlendirilmiş kişi olarak görevimin gerektirdiği bildirimleri hem yazılı hem sözel olarak Jamaika valisi Sir James Almond'a defalarca yapmış olmama rağmen, bu bölgede korsan faaliyetlerinin durdurulması adına son derece az çaba sarf edildiğini görmekteyim. Tam aksine üzülerek ve dürüstçe belirtmeliyim ki Sir James Almond'un kendisi ahlaksız korsanlar ve kötü adamlarla ortaklık yapmaktadır. Hem sözel hem de parasal olarak korsan faaliyetleri açıkça teşvik edilmekte ve bu da İspanyollara ait yerleşim bölgelerine sebepsiz, kanlı ve acımasız saldırılarla sonuçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bu boğaz kesen eşkıyaların Port Royal limanını bulaşma noktası olarak kullanmasına ve kötü yolla elde edilmiş kazançların serbestçe harcanmasına da göz yummaktadır. Bütün bu anlattıklarım kendisinin korsanlığın sürmesi konusunda en ufak vicdan azabı duymaksızın çıkarlarına yönelik hareket etmekte olduğunu ve bu faaliyetlerin yakın bir geçmişte son bulmayacağının kanıtıdır. Sir James Almond hiç de etik olmayan tutumlarıyla majestelerinin adını ve kendine sağlamış olduğu konumu istismar etmiştir. her türlü ahlaksız faaliyet ve rüşvete açık bir düzen oluşturmuş olan bu adam, belli ki majestelerinin layık görmüş olduğu konumun ağırlığını taşıyamamaktadır. Tüm bu sebep ve delillerin ışığında, tüm alçak gönüllülüğümle majestelerine bu adamın görevden alınması ve yerine uygun göreceği ve kraliyeti böylesine küçük düşürmeyecek bir kişiyi ataması için yalvarıyorum. Bu mütevazi dilekçemin kabul göreceğini umuyor ve bunun için dua etmeyi sürdürüyorum. Her zaman size inancı tam olan, sadık ve emirlerinizden çıkmayacak hizmetkarınız. Robert Hacklett, Tanrı Kralımızı korusun.
Hacklett mektubu sadece bir kez tekrar okuduktan sonra yeterince iyi yazdığına kanaat getirdi ve hizmetçiyi çağırmak için çıngırağı havada salladı. Çağrıyı duyan Anne Sharp Hacklett'ın odasında belirdi.
Kızım dedi, bu mektubun İngiltere'ye giden ilk gemiye ulaştırılmasını istiyorum diyerek eline bozuk para tutuşturdu.
Genç kız reverans yaparak elbette lordum dedi. Kaşlarını çatıp kızı süzerek
bu işe tüm dikkatini ver dedi Hacklett.
Kız parayı bluzun yakasından içeri koydu. Lordumun başka bir arzusu var mıdır?
Biraz şaşırmış bir şekilde deyip bir düşündü. Edepsiz kız ona bakarken dudaklarını yalıyor ve gülümsüyordu.
Fazla uzatmadan hayır dedi Hacklett, git artık.
Kız odayı terk etti. Bay Hacklett iç çekti. 12. kısım. Hunter meşale ışığında gecenin ilerleyen saatlerine dek süren Cassandra'nın yüklenme işlemlerini denetledi. Port Royal'da iskele ücretleri çok yüksekti ve sıradan ticari gemiler iskelede bu nedenle sadece birkaç saat geçirebiliyorlardı. Buna karşın Hunter'ın ufak şalopası Cassandra iskelede 12 saatten fazladır tek bir kuruş ödemeden yükleme yapabiliyordu. Bu rahatlığın sebebi limandaki iskelelerin sahibi olan Cyrus Pitkin'in kendilerine bu imkanı seve seve tanımış olmasıydı. Bu jeste ek olarak onlara 5 tane ekstra su varili de hediye etmişti. Hunter hediye kabul ederken dikkatli davranıyordu. Çünkü Pitkin'in bu hediyeleri babasının hayrına vermediğini iyi biliyordu. Karşılık olarak Cassandra'nın dönüşte eşdeğer bir hediye getirmesini bekleyecek ve bu hediyeyi de alacaktı. Aynı şekilde adanın çiftçilerinden Bay Oates'un hediye ettiği bir varil dolusu tuzlanmış domuz etini de kabul etmişti. Son olarak kasabanın silah ustası Bay Renfrew'un verdiği bir fıçı dolusu barutu da kabul etmişti. Her hediye büyük bir dikkatle kabul edilmiş ve değerleri kayıt altına alınmıştı. Hediye kabul trafiğinin arasında Hunter mürettebatını oluşturan bireylerin her birini sorguya çekti. Ardından tüm mürettebat Bay Anders tarafından dikkatle muayene edildi. Seferden önce mürettebatın tamamının iyi durumda olduğundan ve kimsenin hastalık taşımadığından emin olmalıydılar. Hunter ayrıca aldıkları tüm gıda maddelerini de kontrolden geçirdi. Tüm su ve tuzlanmış domuz varillerini açıp baktı, koklayarak kontrol etti. Ayrıca elini varillerin dibine kadar daldırarak varillerin tamamının dolu olduğundan emin oldu. Her su varilinden birer yudum içti. Kurutulmuş sert mısır ekmeklerinin de taze ve kurtlanmamış olduğunu kontrol ettikten sonra içi rahatlamıştı. Okyanus aşırı seyahat eden daha büyük gemilerde bu kontrolleri kaptanın bizzat yapması mümkün değildi. Okyanus yolculuğu yaparken gemideki yolcular için tonlarca yiyecek ve içecek bulunması gerekirdi. Bu yolculuklarda gemiye yüklenen et stokunun büyük bir kısmı da büyükbaş ve kümes hayvanlarından oluşurdu. Öte yandan meşru korsanların durumu çok farklıydı. Ufak gemileri büyük sayıda adam barındırırdı ve gemilere alınan gıda ve içecek miktarı da çok daha düşük olurdu. Paralı denizciler çıktıkları seferlerde tıka basa doymayacaklarını iyi bilirlerdi. Korsan seferine giden gemilerde hiç gıda alınmadığı bile olurdu ve bu gemilerde gıdalar karşılarına çıkan başka bir geminin veya yerleşim bölgesinin yağmalanmasıyla elde edilirdi. Meşru korsanlar çok fazla silah da taşımazlardı. 21 metrelik bir şalopa olan Cassandra'nın 4 adet sakeri bulunuyordu.
Öne ve arkaya bakan sakerler mil üzerine monte edilmiş ve hareket edebilen küçük kalibreli toplardı ve Cassandra'nın yegane silahlarıydılar. Bu silahlarla 5. ya da 6. sınıf savaş gemilerine karşı bile eşit kuvvette sayılmazlardı. Korsanlar silahlarından çok hız, manevra, kabiliyeti, sığ sularda ilerleyebilme gibi avantajlara güvenirlerdi. Büyük gemilerin aksine daha hafif rüzgarla da yol alabilir, sığ koy ve limanlara sığınabilir ve dar boğazlardan geçerek daha büyük gemilerden kaçabilirlerdi. Sığınacak koyları ya da mercan kayalıkları bulunan adaların bol olduğu Karayip Denizi'nde ufukta onları yeterince güvende hissettirecek bir kara parçası olmadan ilerlemek zorunda kalmazlardı. Hunter'ın yükleme ile ilgili işlemleri neredeyse şafağa dek sürmüştü. Bu işlem boyunca geminin başına üşüşen meraklı kalabalıkları her seferinde oradan uzaklaştırarak tedbirli davranmıştı. Port Royal casus kaynıyordu. İspanyol kolonileri yerleşimlerden birine yapılacak bir saldırıyı önceden haberdar edenlere iyi para öderdi. Zaten insanların yüklemesindeki alışılmadık malzemeleri, metrelerce ipi, özel yapım kancaları ve Yahudinin hazırladığı tuhaf şişeleri görmelerini de istemiyordu. Yahudinin hazırladığı kasalar yağlı deriden yapılmış bir çuvalda mürettebatın bile erişemeyeceği alt güverteye saklanmıştı. Hunter'ın Don Diego'ya söylediği gibi bu onların küçük sırrıydı. Şafak sökerken hala enerjisi tükenmemiş olan Bay Anders Hunter'ın yanına geldi.
''Affedersin kaptan, deponun yanında tek bacaklı bir dilenci bütün gece bizi gözetledi.''
Hunter sabahın ilk ışıklarında hala karanlık gözüken depo binasına doğru dikkatlice baktı. Liman bölgesi dilenciler için çok kazançlı bir yer değildi.
''Adamı tanıyor musun?''
''Hayır kaptan.''
Hunter kaşlarını çattı. Koşullar farklı olsaydı dilenciyi valiye yollayıp birkaç haftalığına askeri denizci hapishanesine tıkılmasını talep edebilirdi. Ama saat çok ilerlemişti ve şu anda uyumakta olan vali bu saatte rahatsız edilmekten hiç memnun olmazdı.
Bassa diye seslendi.
Bassa'nın kocaman gövdesi adeta yanında belirivermişti.
Tahta bacaklı dilenciyi görüyor musun?
Bassa başını salladı.
Öldür onu.
Bassa emri yerine getirmek için yanlarından ayrıldı. Hunter iç çekmiş olan Anders'a doğru döndü.
Sanırım böylesi daha iyi kaptan.
Anders eski bir atasözünü tekrar etti.
Bir seferin kanla başlaması kanla bitmesinden daha iyidir.
Korkarım hem başlangıçta hem de sonda bolca kan dökülecek dedi. Hunter ve arkasını dönerek yeniden işe koyuldu. Yaklaşık yarım saat sonra Cassandra yelken açmış limanı terk ediyordu. Alaca karanlıkta gemiyi Pelikan geçidinin sığlıklarından kazasız geçirebilmek için Lazio geminin ön kısmındaki gözetim görevine başlamıştı. Bu esnada Hunter arkasına doğru dönerek son bir kez iskelelere ve limana baktı. Kasaba huzurlu bir şekilde uyuyordu. Aydınlatma görevlileri limandaki sokak meşalelerini söndürüyordu. Onlara veda etmeye gelen birkaç kişi de geminin açılmasıyla birlikte limanı terk ediyordu. Cassandra limanı terk etmek üzere oldukları sırada suyun üzerinde yüzüstü yüzen tek bacaklı dilencinin cesedini gördü. Gelgit ile birlikte dilencinin vücudu hafifçe sağa sola savruluyor ve tahta bacağı iskelenin ayaklarından birine çarpıyordu.
Bu bir işaretti ama bunun iyi mi yoksa kötü bir alamet mi olduğundan emin değildi.
13. kısım.
Kendisi ahlaksız korsanlar ve kötü adamlarla ortaklık yapmaktadır dedi Sir James öfke püskürerek. Korsan faaliyetleri açıkça teşvik edilmekte ve bu da İspanyollara ait yerleşim bölgelerine sebepsiz, kanlı ve acımasız saldırılarla sonuçlanmaktadır.
Yüce Tanrım, kanlı ve acımasız bu adam çıldırmış olmalı. Bu boğaz kesen eşkıyaların Port Royal limanını buluşma noktası olarak kullanmasına göz yummaktadır. Konumunun ağırlığına kesinlikle uygun değildir. Her türlü ahlaksız faaliyet ve rüşvete açık. Kahrolası adam.
Hala geceliğiyle duran Sir James Almond elindeki mektubu öfkeyle sallıyordu.
Kahrolası alçak hain dedi. Bunu sana ne zaman verdi?
Dün ekselansları dedi Enchart. Bunu okumak isteyeceğinizi düşündüm efendim.
Kızı sadakati için bir altın para ile mükafatlandırırken kesinlikle doğru düşünmüşsün dedi. Ve bu mektuplardan bana her getirişinde aynı şekilde mükafatlandırılacaksın en.
İçinden kızın beklediğinden de akıllı olduğunu düşündü. Sana sarkıntılık etti mi?
Hayır ekselansları.
Tam düşündüğüm gibi dedi Almond. Artık Bay Hacklett'ın oyun ve entrikalarına kökten bir çözüm getirmenin yolunu bulmalıyız.
Odasındaki pencereye kadar yürüdü ve dışarıya baktı. Günün ilk ışıkları ile birlikte Cassandra'yı gördü. Gemi Lime Körfezi'nden geçtikten sonra Grandi yelkenini açarak doğu istikametine doğru yöneldi ve hızını arttırdı. Tüm meşru korsan gemileri gibi Cassandra da ilk olarak Bull Koyuna yöneldi. Burası Port Royal'ın birkaç kilometre doğusunda bulunan küçük sakin bir koydu. Bay Anders gemiyi oraya demirler demirlemez hafif rüzgarla ara ara kabaran ve dalgalanan yelkenlerin altında Hunter konuşmasını yapmaya başladı. Bu formaliteler gemideki tüm denizciler tarafından ezbere bilinirdi. İlk olarak Hunter kaptanlık görevi için kendini aday göstererek mürettebatı oy kullanmaya davet etti ve akabinde topluca yükselen evet sesleriyle kaptan ilan edildi. Ardından yolculuk boyunca geçerli olacak kuralları açıkladı. Kurallar basitti. İçki içmek, zina ve emir verilmeden yağmalama yok. Bu kurallara uymayanların cezası ölüm olacaktı. Kurallar formalite icabı da olsa oynamaya sunuldu ve mürettebattan bir kez daha evet sesleri yükseldi. Sıra ganimetin nasıl pay edileceğini açıklamaya gelmişti. Kaptan olarak Hunter 13 pay alacaktı. Sanson ise 7 pay alacaktı. Bunu duyan bazı denizcilerden homurdanmalar yükseldi. Bay Anders 1,5 pay, Lazio ve Yahudi ise 1 pay artı 1 payın 4'te 1'ini alacaklardı. Geri kalan kazanç mürettebata eşit olarak dağıtılacaktı. Denizcilerden bir tanesi ayağa kalkarak,
''Kaptan, bizi Matanzeros'a mı götürüyorsun? Orası çok tehlikeli.'' dedi.
''Evet öyle.'' dedi Hunter, ''ama ganimet de büyük. Hepimize fazla fazla yetecek. Aramızda kendini tehlikeye atmak istemeyen varsa hemen burada inebilir. Fakat gidecek olanlar bunu şu anda ben peşinde olduğumuz ganimeti açıklamadan önce yapmalılar.'' Hunter bir süre bekledi. Kimse ne ses çıkardı ne de yerinden kımıldadı.
''Madem hazırsınız'' diye söze başladı Hunter, ''Matanzeros limanında İspanyol hazine kalyonlarından biri bekliyor. Onu ele geçirmeye gidiyoruz.''
Bu açıklamayla birlikte Hunter'ı dinleyen mürettebattan coşkulu tezahüratlar yükseldi. Hunter'ın onları susturması birkaç dakika sürdü. Sessizce ona bakmakta olan denizcilerin gözlerinde hazinenin hayalinden kaynaklanan parıltıyı görebiliyordu.
''Benimle misiniz?'' diye bağırdı Hunter.
Mürettebat hep bir ağızdan ''Evet!'' diye bağırarak karşılık verdi.
''Öyleyse istikamet Matanzeros!''